satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ali Serin'le birlikte ben Bilal Çetin, Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün programımızda bir konuğumuz var. Kanal 24 Televizyonu Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Hoş geldiniz Nagihan Hanım.
Merhaba, hoş bulduk.
Değerli dinleyiciler, programımıza soru, görüş ve önerilerinizi telefonlarımıza iletebilirsiniz. Telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün üzerinden bir yıl geçti. 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsüne ilişkin anma etkinlikleri bugünden itibaren başladı. 11-16 Temmuz tarihleri arasında Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünün unutturulmaması için Ankara başta olmak üzere, İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye'de ve yurt dışında pek çok etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığının himayesinde düzenlenen bu etkinliklerin ilki bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, valiler illerinde şehitlikleri ziyaret etti. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere terörle mücadelede şehit verdiğimiz şehitlerimizi şehitliklerde ziyaret etti. Onların ailelerini ziyaret etti. 15 Temmuz'un unutturulmamasına yönelik mesajlar verildi bugün. Ve bu etkinlikler 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Nagihan Akbulut, 15 Temmuz'un üzerinden hemen hemen bir yıl geçti. Ama hala hafızalarımızda dipdiri canlı olarak duruyor 15 Temmuz. 15 Temmuz günü sen de meclisteydin biliyorum. İstersen o
aslında
gün,
birlikteydik.
Evet, o günü beraber yaşamıştık. Bir 15 Temmuz'a gidelim istersen. 15 Temmuz 2016'ya. O gün neler yaşandı bir hatırlayalım.
Bilal Çetin, o gün birlikteydik. Aslında 15 Temmuz'dan bir gün önce bana ertesi gün bunları yaşayacaksın diye birisi anlatsaydı inanmazdım. Nefesim kesildi demiştim. Hakikaten o gece hepimizin, Türk toplumunun hepimizin nefesi kesildi. O hani aslında hikayeyi biraz da anlatmak istiyorum. Çünkü o alçak uçuştan F-16'larla birlikte başladı. Ben evdeydim. Haber geldi. Ne olduğunu anlamaya da çalışıyoruz. Bir yandan altyazılar vardı. Boğaz Köprüsü'nün trafiğe kapatıldığı ifade ediliyordu. Bir iki telefon görüşmesinden sonra artık işin rengi belli oldu. Hemen haber merkezine geçtim. Sonra da gelişmeleri adım adım izlemeye başladım. İlk olarak ben AK Parti Genel Merkezi gittim. Orada F-16'lar alçaktan uçuş yapıyordu. Sonik patlamalar gerçekleştiriliyordu. Gözlerimin önünde yukarıdaki helikopterden aşağıdaki AK Parti'nin önünde toplanan vatandaşlara izli mermilerle ateş edildiğini gördüm. Önümdeki birkaç kişi yaralandı. Ama inanılmaz bir topluluktu. Hakikaten inanılmaz bir atmosferdi. Bir tank geldi. Vatandaşlar tanka doğru koştu. Tankı geri püskürttüler. Ellerinde de bir şey yoktu. Yani silahları yoktu. Sadece koşuyorlardı. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Tüm Türkiye tam anlamıyla bir şok geçiriyordu. Ve biz onun bir bölümünü genel merkezde yaşadık. Daha sonra meclise basın mensuplarının alındığı haberi geldi. Ben oradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçtim. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ ile kapıda karşılaştık. Ayrancı kapıda ve meclise yürüyerek girdik. Yani Genelkurmay kavşağında ciddi bir çatışma vardı.
Çünkü o gün meclisin Dikmen kapısıyla Çankaya kapısı askerler tarafından tutulmuştu bildiğim kadarıyla. O yüzden siz arka kapıdan girdiniz.
Evet, biz daha güvenli bir kapıdan girdik. Genelkurmay kavşağında ise yani Dikmen kapının olduğu bölümde çatışma söz konusuydu. Giden ekipler zaten geri döndü. Döndürülmüşlerdi can güvenliği gerekçesiyle ve doğrudan genel kurul salonuna geçtik. bugünü anlattım, pek çok yerde anlattım, gene aynı şeyleri anlatıyorum. Genel Kurul Salonu'na sen de bilirsin, milletvekillerinden başka hiç kimse girmez ama o gün mecliste, parlamentoda bütün kapılar açıktı. Biz doğrudan Genel Kurul Salonu'na geçtik.
Genel Kurul Salonu'na mesela ben de yıllarca parlamento muhabirliği yaptım. Parlamento muhabirlerinin hiçbir şekilde girmesi yasaktır yani.
Basın hocasından
izlersin. Meclis Genel Kurulu çalıştığın zaman hiçbir şekilde giremezsin Meclis Genel Kurulu'na. O gün parlamento muhabirleri ilk defa Meclis Genel Kurulu salonuna girmişlerdi. İnşallah bir daha da girmek zorunda kalmazlar.
Evet, Meclis Başkanı İsmail Kahraman kürsüde oturuyordu. Oturumu o açmıştı. Demin de dediğim gibi Adalet Bakanı vardı, Ekonomi Bakanı vardı. Siyasi partilerden milletvekilleri Ankara'da olan ve meclise gelebilme imkanını yakalayan, bu önemliydi zira pek çok yerde farklı çatışmalar vardı. O merkezleri biliyoruz. Bir kısım milletvekili bunlara rağmen ailesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi ve o gün meclis açıldı. Bu çok önemli bir şeydi. Ve kürsüye çıkan her vekil darbeye karşı tek bir ses oldu. Yani partisine bakmadık, CHP'li mi, MHP'li mi, hiç sorgulamadık. Herkes darbeye karşı tek bir duruş gösterdi ve meclis çatısı altında bu duruş aslında darbecileri rahatsız etti. Bundan sonra bombaların hedefi meclis oldu. Saatler işte 2:32 sularındaydı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüdeydi ve o sırada meclisin bombalanacağı haberi geldi. Arkasından bomba düştü. Genel Kurul Salonu toz duman içinde kaldı. Vekiller slogan atıyorlardı. Herkes kürsüye yürüdü. Herkes ayaktaydı. Yani ben çok uzun süredir parlamentoda öyle bir atmosfer görmedim. Adalet Bakanı da meclis kapanmamalı. Yapacağımız tek şey ölmektir. Burayı terk etmeyelim dedi. Meclis o gece direndi. Sabaha kadar direndi.
Ama Nagihan Akbulut, şöyle bir şey de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclis.
Gazi Meclisi.
23 Nisan 1920'de kuruldu Türkiye Büyük Millet Meclisi. 23 Nisan 1920'den beri çalışmalarını sürdürüyor. Kurtuluş Savaşı'nı yönetti. Kurtuluş Savaşı'na muhatap oldu. Daha sonra işte pek çok savaşlar yaşandı. İşte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı yaşandı. Birinci Dünya Savaşı daha önce. İkinci Dünya Savaşı yaşandı. Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Türkiye terörle mücadelede çok mücadele etti. Ama ben Türkiye Büyük Millet
Meclisi... Aslında demokrasi de akamete uğratıldı. Darbeler de oldu. Sen onları anlatırken...
27 Nisan oldu. 27 Mayıs oldu. 12 Eylül oldu. Ama meclis hiç bombalanmadı.
Hiçbir zaman hedef olmamıştı.
Hiçbir zaman bombalanmadı. Kimsenin aklına da gelmedi meclisi bombalamak.
Diyorum ya, bir gün önce yarın meclis bombalanacak, sen de genel kurul salonunda olacaksın deselerdi ben buna inanmazdım.
Evet.
Nefesimiz kesildi derken hakikaten nefesimiz kesildi. Ve o bombalama anında mecliste karartma uygulanıyordu zaten güvenlik gerekçesiyle.
Ben onu söyleyeceğim. Ben ilk bomba atıldıktan sonra meclise geldim ben. Arabamla giriyordum. Emre diye bir arkadaşımız var araçta da. Meclisin kapısına geldik. Dikmen kapısından giriş yapıyorduk. Dikmen kapısı meclisin sivil otobüsleri tarafından kapatılmıştı. Onların arasından geçerek dikmen kapıya girdik. Orada bir polis memuru bizi durdurdu. O da tabii güvenli bir yere geçmiş. Bizim arabanın geldiğini görünce geldi
çıktı
arabanın yanına.
Yani.
Dedi ki, biz işte içeriye gireceğimizi söyledik. O da dedi ki arabanın dedi ışıklarını söndürün, öyle gidin dedi. Çünkü dedi yukarıdaki helikopterler ışık gördükleri anda hedef alarak ateş ediyorlar.
Doğru.
Evet. Çünkü... Ve biz arabanın ışıklarını söndürdük. O biliyorsun dikmen kapısından meclisin ana binasına girişe kadar bir 200 metrelik mesafe. Orayı arabanın ışıkları olmadan, zaten meclisin ışıkları sönmüştü ilk bomba atıldıktan sonra. Arabanın ışıkları olmadan gittik. Ve daha sonra arabadan inerek içeriye girerken ilk bombanın atılmasından yaralanan iki tane polis memuruyla karşılaştım ben. Yüzleri kan revan içinde kalmıştı polis memurların. Onları ambulansa götürüyorlardı. Yani böyle rezalet bir gece yaşandı o gece mecliste.
Evet, karanlık bir geceydi aslında ama aynı zamanda da Türk insanının cumhuriyete, demokrasiye sahip çıktığı bir geceydi.
Evet.
Mecliste aslında milletvekilleri sığınağa indirildi. İşte ard arda bombalamalar gerçekleştirildi. Biri Başbakanın çalışma ofisinin olduğu yere isabet etti. Diğeri mecliste senin o demin geçtiğin yerde muhtemelen senden sonra gelen evet. bir bombaydı. Dikmen kapısının hemen yanındaki bahçede büyük bir çukur açıldı. Oradaki ağaçlar parçalandı. Hemen yanında Halkla İlişkiler binası vardı. O tamamen kullanılmaz hale geldi. Mecliste ben gün ağarınca fotoğrafı çok daha net gördüm. Çünkü genel kurul binasında sayısız kurşun izi vardı. Evet. Gece yarısı helikopterle meclise inmeye yani çalıştı.
Hem uçakla bombalıyorlar hem de helikopterlerden ateş ediyorlar meclisinde.
Gerçekten öyle. Çünkü hedef meclisti ve o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir bağlamda yerle bir etmek adına darbeciler hareket etti. Gün ağardığında ben Genelkurmay Kavşağı'ndan hala silah seslerini duyuyordum. Öğle saatlerine kadar silah sesleri ve çatışma sesleri devam etti.
Bir de o arada anlatmadın. Senin bir cesaret örneğin var. Bildiğim kadarıyla meclisten çıkıp eve mi gidip
geldin? Ben eve gittim, geri geldim. Evet, şimdi helikopterler ateş atıyor dedin de onu söylemek istiyorum. Ben meclisten çıkmaya karar verdim. Çıktım, üst katta karartma var. Hiçbir şey görmüyoruz ama sadece kurumu bilmiş olmaktan bir de elimizdeki cep telefonlarla bir ışık yaparak muhalefet bölümüne çıktık. Sonra iktidar kulisine geçtik. İktidar kulisinden bahçeden eski taburun olduğu yerden koşarak dikmen kapısından çıktık. Ama bizim koştuğumuz görünce yukarıdan helikopterden ateş açıldı. Yani hayatımda hiç bu kadar hızlı koştuğumu hatırlamıyorum. Kendimizi köprünün altına attık ama yukarıdan bir tarama gerçekleştirildi. Daha sonra dikmen kapısına geldik. Orası da önemliydi. Basın mensubuyuz diye kapıya seslendik. Denmek zorunda kaldık. Biz gazeteciyiz diye çok sayıda güvenlik görevlisi ağaçların arkasındaymış. Ben ağaçlar yürüyor zannetmiştim. Bunu her yerde söylüyorum. Bir anda polisler dışarı çıktılar. Güvenlik görevlileri dışarı çıktılar. Onlara söyledik dikkatlice çıkın dendi. Oradan ben çıkıp Kanal 24'ün bürosuna gittim. Silah sesleri yani ben 15 Temmuz'un en karakteristik özelliklerinden birinin okunan silahlar olduğuna inanıyorum. Her silahla birlikte biz yeniden irkildik. Ve o gece hani benim meslek hayatımın yani hani bir daha yaşatmasın Allah kimseye öyle bir geceydi.
Ama o gece Türk milleti büyük bir destan yazdı. Onu da ifade etmemiz lazım. Sen de biraz önce söyledin, helikopterden ateş ediliyor, uçaklardan bomba atılıyor, tanklar milletin üzerine sürülüyor. Ama bizim milletimiz o gece büyük bir kahramanlık örneği gösterdi.
AK Parti Genel Merkezi'nin önündeydim. Aha. 4 tane kız çocuğu olan bir amcayı gördüm. Çocukların elinden tutmuş kızdım. Yani sen dedim niye geldin buraya? O da bana kızdı sen niye geldin buraya diye. Yani hakikaten farklı bir atmosfer vardı o gece. Herkes sokaktaydı. Televizyonun başında olanlar da inanılmaz ölçüde gerilmişti. Tek korku hani ne oluyor? Bize ne oluyor? Cumhuriyet mi gidiyordu? Ve Türk halkı sokakta hem cumhuriyete hem geleceğine hem de kendi yönetimine sahip çıktı.
Yani o gün tankların karşısında insanların o bir
tabii İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'ndeki durması, görüntüleri yani, hatırlarsan evet. Yani ben inanamadım. Yani gerçekten inanamadım. Hala da kabullenmek istemiyorum. Türk askerine biz askerimize ayrı bir önem veririz. Kına yakarız eline gönderirken. Türk askerinin Türk anasına ateş açacağı aklımın ucundan geçmez.
Ama işte onları Türk askeri olarak
tabii onu söylüyorum. Lazım. İnanamıyorum dediğim
yani
o.
Yani onlar Türk askeri değil. Onları Türk askeri diyerek Türk askerine de saygısızlık etmemek
tabii.
lazım. Çünkü
onu çok net ayırmak lazım.
Türk askeri bırakın kendi milletine silah sıkmayı savaşta bile düşmanıyla savaşırken savaşın kurallarına azame riayet eder. İnsani değerleri ön planda tutar. Ama bu FETÖ'cü teröristlerin yaptığı alçaklıktan da öte hainlik.
Tam bir çetecilik aslında evet, yani bakıyorsunuz öyle. Da tam bir çete bu.
Hatta mesela sen de hatırlıyorsun o gece meclisi bombalayan pilotların ses kayıtları ortaya çıktı. O ses kayıtlarında meclisi nasıl bombaladıklarını,
koordinatlar üzerine nasıl hareket ettiklerini,
nerenin bombalayacağını, çok iyi bildiklerini, gördüklerini. Hepsi tek tek verilmiş ama
davalarda sürmeye başladığında inkarlar geldi.
İnkar ediyorlar yani böyle bir rezalet olabilir mi?
Yani evet, o geceyi böyle yaşadık ama tam da bir yıl geçti. Evet. Ya iddianameler tamamlandı. Bunlar görülmeye başladı. Darbe sonrasında verilen ifadelerin çoğu çelişkiler yarattı. Bu aslında kimsenin kafasını karıştırmasın. Hı-hı. 15 Temmuz'da yaşadıklarımızı hiçbir şekilde unutulmaması
Sen
gerekiyor.
Sen sözünü unutma Nagihan Akbulut da. Ben birkaç rakam paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ darbe teşebbüsü kapsamında FETÖ darbe teşebbüsü kapsamında 17.733 tane soruşturma açılmış. Örgüt üyeliği ile ilgili, bu FETÖ örgüt üyeliği ile ilgili olarak
17.733
FETÖ örgüt üyeliği ile ilgili savcılıklar tarafından açılan soruşturma. Darbe kapsamında da 2059 tane soruşturma açılmış savcılıklar tarafından. Yani İstanbul, Ankara başta olmak üzere bütün savcılıklar tarafından. Kovuşturma aşamasına dönüşen, yani davaya dönüşen dosya sayısı ise FETÖ PDY üyeliğinden 2272 tane dava var şu anda. Türkiye genelinde bu davalar görülmeye devam ediyor. Ve darbe teşebbüsü kapsamında da 620 tane ayrı dava açılmış. Yani
rakamlar çok büyük.
FETÖ'cü darbeciler şu anda yargıya hesap veriyorlar. Türk yargısına hesap veriyorlar. Tabii bunlarla ilgili yargılamaların kısa sürede tamamlanması milletimizin beklentisi. Ve bunların da ben kısa sürede tamamlanacağını tahmin ediyorum. Hatta bugün mesela Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi bir karar verdi. Orada FETÖ'cü bir darbeci albaya 4 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ve bunlar zamanla artacak.
Aslında yargı da üstüne düşen görevi hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Evet. Ana dava kabul edildi biliyorsun. İddianame kabul edildi. Orada görüşmeler başlandı. Devam eden davalar var. Hı-hı. Senin bahsettiğin dosya sayıları çok net bir şekilde ortada. Tüm bunlar Türk devletinin kendisine karşı çetece davranan, işte yerleşik düzeni yıkmaya çalışan bir grubun adaletin önünde hesap vereceğinin göstergesi. Evet, evet. Ve devam eden davalarda kısa sürede sonuçlanacak kanaatinde.
Yargının da işi çok zor.
Tabii orada da ciddi bir yük var.
Çünkü adam meclisi bombalamış, ses kayıtları var, koordinatları almış ama adam mahkemede duruşma salonunda çıkıp açık açık diyemiyor. Ben meclisi bombaladım ama başarısız olduk darbede demiyor. Ben yanlışlıkla bombaladım ya da ben bombalamadım.
Bombaladığım yeri bilmiyordum.
Yeri bilmiyordum diyor. Hatta dün bir tanesi mesela demiş ki bana ilaç içirildi. İfademi o şartlarda vermiştim. O yüzden ifademi inkar ediyorum diyor. Yani böyle alçak bir terör örgütüyle ve terörist grupla karşı karşıyayız.
Bu örgütün elebaşı Fethullah Gülen. Evet. Fethullah Gülen'in iade talebi de söz konusu. Süreci Adalet Bakanı yürütüyor. Orada da belirli bir noktaya gelindi. Evet. Nedir son aşama, ben sana
ama
sorayım.
Ama şimdi işte orada belirli bir noktaya geldik. Biz Türkiye olarak Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in bu darbe teşebbüsünün emir ve talimatlarını verdiğini, onun emir ve talimatlarıyla bu darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiğine ilişkin yüzlerce, binlerce delili dosyaları Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdik. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu dosyaları henüz mahkemeye bile intikal ettirmedi. Mahkemeye intikal ettirse belki mahkeme diyecek ki bu deliller yetersiz, iadesi reddedilsin. Ya da diyecek ki bu deliller yeterli, iade edilsin. Ama Amerika Birleşik Devletleri hala, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı bu dosyaları yargıya intikal bile ettirmedi. Üzerinden bir yıl geçti. Bu da Amerika Birleşik Devletleri tarafından Fethullah Gülen'in korunduğu anlamına gelir. Zaten biliyorsun Fethullah Gülen yıllardan beri Pensilvanya'da yaşıyor. Bir kişinin Pensilvanya'da yaşayabilmesi için Amerikan yönetiminden izinsiz ve habersiz orada yaşaması mümkün değil.
Bir üçüncü ülkeye gönderilme ihtimali üzerinde
yani
çok
o ihtimalden durmuştu. Çok bahsedilmişti. Hatta o konuda istihbarat.
Kanada olacağı ifade edilmişti.
İstihbaratlar da vardı. Kanada olabilir, Brezilya olabilirdi ama gördüğümüz orada gibi bir yıl geçti. Henüz daha oraya da gönderilmedi. Tabii şimdi bugün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün birinci yıl dönümünde anma etkinlikleri de başladı. Bu hafta devam edecek bildiğimiz kadarıyla etkinlikler.
Bir hafta boyunca sürecek. 11 Temmuz'da
onlar
başlayıp
konusunda da dinleyicilerimizi
16 Temmuz'da bu etkinlikler sonlanacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Meclis Başkanı, Devlet Erkanı'nda pek çok isim, mülki idare amirler 15 Temmuz şehitlerini andılar. Evet. Mevlütler okutuldu. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi Kur'an-ı Kerim okuduğunu biliyoruz. Aileler, öncelikle şehitlerimiz, yaralarımız, onlara sahip çıkacağız. Ve tüm hafta boyunca etkinlikler var. 15 Temmuz günü ise parlamento, mecliste özel bir oturumla etkinlikler başlayacak. Özel gündemli toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Siyasi parti temsilcileri kürsüye gelecekler. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a geçecek. Ve o köprüde ilk durdurma işleminin gerçekleştiği yerde, orada konuşacak Cumhurbaşkanı. Saat 0:10 işte ise selalar demiştim. Tüm Türkiye'de selalar okutulacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanı 2:32'de parlamentoya geri gelecek. Aslında ilk meclisin önünden bir kortej oluşturulacak. Ve o kortejde yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne gelecek. Ben çıkarken meclise platformlar kuruluyordu. Dev ekranlar kuruluyordu. Orada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar ekranlara verilecek. 2:32'de Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması, hitabı gerçekleşecek. Ardından külliyeye geçilecek. Orada ise bir anıt var. O anıtın açılışı gerçekleşecek. Ve sabah namazıyla birlikte 16 Temmuz'la birlikte 15 Temmuz süreci noktalanmış olacak, ama demokrasi mitingleri devam edecek. Ben bunun uzama ihtimalini görüyorum. Açıklanan program 16 Temmuz'a kadar demokrasi mitingleri devam edecek.
Peki Nagihan Akbulut, şimdi 15 Temmuz'la ilgili anma etkinlikleri bazı Avrupa ülkelerinde de yapılacaktı. Hollanda'da bir etkinlik planlanmıştı, ancak Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş katılacaktı Hollanda'daki etkinliklere. Hollanda hükümeti dedi ki Sayın Tuğrul Türkeş'in bu etkinliklere katılmasını istemiyoruz gibi bir açıklama yaptı. Daha sonra Avusturya'da bir etkinlik yapılacaktı. Oradaki etkinliği de Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi katılacaktı. Avusturya hükümeti dedi ki Nihat Zeybekçi de gelmesin Avusturya'ya mealinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaları göz önüne aldığımızda
Avrupa iki yüzlü
davranıyor. Avrupa ne yapmak istiyor?
Sonuç itibariyle neden? Çünkü bir ülkenin seçilmiş isimleri. Bunlar oraya giden isimler, sıradan alelade isimler değil. Evet. Hatırlarsan daha önce Fatma Betül Sayankaya'ya da benzer bir tavır gerçekleştirilmişti. Bizim yaşadığımız çok ciddi bir darbe var. Yani ben bir yıl boyunca parlamentoda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyarete gelen herkese, Merkel de geldi. İşte İngiltere Dışişleri Bakanı da geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı da geldi. Biz herkese o bombanın açtığı şeyi gösterdik. Harabeyi, artık adını ne derseniz, o durumu gösterdik. Tüm Avrupa'ya yaşadığımızı anlattık, ama Avrupa nedense bizi duymamak için hareket etti. İletişimde çok önemli bir kuram vardır. Eğer sizi duyan olursa, kitleler için söylüyorum, söylediğinizin karşılığı vardır. Avrupa bizi duymak istemiyor. Başından bu yana bu süreçte Türkiye'ye karşı bir tavır aldı. Özellikle bu FETÖ terör örgütünün yurt dışı örgütlenmesinin ve lobiciliğinin güçlü olmasının burada bir etkisi olduğu kanaatindeyim. Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi durum, aşağıda Suriye sorunu, hani o diplomatik dengeler de var. Bir bağlamda Avrupa ikiyüzlü bir şekilde davranarak Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte yanında olmaktansa Türkiye'yi eleştirmekte.
Ama Avrupa'nın şöyle bir ikilemi de var. Yani bu bizim bakanlarımıza yönelik bir tavır olduğu kadar orada yaşayan vatandaşlarımıza yönelik
tabii
de bir saygısı.
Almanya'daki Türk nüfusu ciddi bir nüfus.
Çünkü mesela Hollanda'daki etkinliği, Tuğrul Türkeş Bey'in katılacağı etkinliği Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımız düzenleyecekti. Avusturya'da Ekonomi Bakanımızın katılacağı etkinliği de Avusturya UET'de düzenleyecekti bildiğim kadarıyla. Avusturya Türk Demokratlar Birliği düzenleyecekti. Sayın bakanlarımız da oraya misafir olarak katılacaktı. Oradaki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecekti. Yani bu etkinliklerin engellenmesi aynı zamanda orada yaşayan vatandaşlarımıza yönelik büyük bir saygısızlık. Orada yaşayan vatandaşlarımızın toplanma hürriyetini, ifade hürriyetini engelleyen bir davranış. Ama PKK'ya sonuna kadar kapılarını açıyorlar. Hatırlarsan G20 zirvesi vardı en son Almanya Hamburg'da. PKK'nın orada eylem yapmasına, miting yapmasına izin verdiler. Terör örgütü liderinin posterleriyle yürüyüş yapmasına izin verdiler. Hatta ben o görüntüleri üzülerek izledim. O yürüyüşe katılmak isteyen bir kadının elindeki Türk bayrağının o yürüyüşe sokulmasına izin bile vermediler. Nedenmiş? Karar almışlar, hiçbir bayrak olmayacakmış. Kadın diyor ki bu hiçbir bayrak değil diyor. Sıradan bir bayrak değil diyor. Bu Türk bayrağı diyor. Bu Türk bayrağını almayacaksınız da hangi bayrağı alacaksınız diyor. O Türk bayrağının yürüyüşe girmesine bile izin vermediler. Ama terör örgütü paçavralarının ellerinde taşınarak yürüyüş yapılmasına izin verdiler. Avrupa burada senin de söylediğin gibi gerçekten ikiyüzlü, çifte standartlı.
Sadece orada değil, Brüksel'de kurulan Türk çadırlarını hatırla, sergileri hatırla. Bundan önce yapılan referandumda gözetmen olarak gelen, Almanya'dan gelen o gözetmenlerin hazırladıkları raporları hatırla. Dolayısıyla ne zaman Türkiye'ye ilişkin bir durum söz konusu olursa Avrupa'dan sürekli bir çifte standartla karşı karşıyayız.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle Almanya'da işte bir
yapılan çok büyük bir saygısızlık.
Konferans vermek
istedim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı.
Ya bu ülkenin cumhurbaşkanına yapıyorsun bunu. Hadi tamam engelliyorsun. O zaman PKK terör örgütü liderinin Kandil'den bağlanmasına niye engel olmuyorsun? Ona sonuna kadar serbestiyet. Seçilmiş cumhurbaşkanına yasak. Bu kadar bir çifte standart olur mu? Bu çifte standarttan dolayı senin de söylediğin gibi saygısızlık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine yapılmış büyük
şiddetle,
bir saygısızlık.
Her platformda bu durumun kınanması gerekiyor. Sonuçta oraya gidecek isim Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Senin de söylediğin gibi seçilmiş bir isimdir. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede her seçimden başarıyla çıkmış ve Türkiye Cumhurbaşkanı statüsünde başarıyla temsil eden bir isimdir. Bu yapılan saygısızlık Türk vatandaşlarına yapılmış bir saygısızlıktır.
Evet. Ama ben inanıyorum ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütünün hain darbe teşebbüsünü orada unutturmayacaklar. Anma etkinlikleri düzenleyecekler. Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımız bu etkinliklere katılacaklardır. 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimizi saygıyla anacaktır orada vatandaşlarımız. Vatandaşlarımızın bu girişimine Almanya başta olmak üzere hiçbir hükümet ve devlet engel olamaz. Olamayacaktır da. Tabii bu arada CHP'nin adalet yürüyüşü bitti. 25 gün mü sürdü?
25 gün sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Güven Park'tan başlattığı yürüyüşü İstanbul Maltepe'de sonlandırdı. Ve İstanbul Maltepe Meydanı'nda da bir miting düzenlendi pazar günü. Ve bu mitingle beraber de CHP'nin adalet yürüyüşü sona erdi. Tabii CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'deki mitingde nasıl mesajlar vereceği merakla bekleniyordu. Ama yeni bir şey söylemedi Kemal Kılıçdaroğlu.
Aslında yeni bir şey ben kendi adıma beklemiyordum. Aha. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönem içerisinde kodlarının değiştiğine tanık olacağız diye düşünüyorum. CHP parlamentodaydı. Enis Berberoğlu'nun tutuklama kararının ardından olağanüstü parti meclisi toplandı. O toplantıda milletvekilleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir bağlamda yürümeye İteklediler. Çünkü Kemal Bey muhalefetin sokağa inmesine çok sıcak bakmıyordu. Biz bunu perde arkasından biliyoruz. Ama artık çaresi kalmadı. O da yürüyüşe başlattı. Yürüyüşe çıktığı noktada oradaydım. Ben yürüyüşün hepsine katılamadım ama en azından çıkışına tanıklık ettim. Süreci CHP dökmeden bir bağlamda sağlıklı bir şekilde tamamladı. Dökmedi, dağıtmadı, kırılmadı.
Tabii burada güvenlik güçlerimizin... Çok önemli. Rolünü ve etkisini de unutmamak
Bugün
lazım.
Bugün o yürüyüşün tamamını yapan arkadaşlara sordum. İzlenimin ne dedim? Neyi öğrenmek istiyorsun dedi. Hayır senin izlenimin ne dedim. Ufak tefek olumsuzluklar oldu ama CHP'nin çok üstünde bir organizasyondu dedi. Güvenlik görevlileri yol boyunca herkes çok sakin bir şekilde yürüdü. Güvenlik görevlileri üzerine düşeni yaptı. Bir Düzce'de sanırım bir şeyler yaşandı yola bir takım şeyler, bir hayvan pisliği döküldü bildiğim kadarıyla öyle bir şeyler oldu. Ama onun dışında o yürüyüş baştan sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçlerinin özverisiyle kimsenin burnu kanamadan, kimsenin başına bir iş gelmeden noktalandı. Bu hepimiz adına önemli bir sonuç. Çünkü orada yürüyen bizim muhalefetimiz. Onlar yürüdüler. Demokratik tepkilerini ortaya koydular. Türkiye'de demokratik tepkilerin barışçıl bir şekilde ortaya konabildiğinin de göstergesi oldu.
Yani demokratik tepkinin ortaya konması açısından belki önemli olarak değerlendirilebilir ama ben adalet yürüyüşünü ismini hiç doğru bulmadım. Çünkü adalet sokakta aranmaz. Adaletin aranacağı yerler bellidir. Adalet mahkemelerde aranır, adliye koridorlarında aranır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşü başlatmasının nedeni Enis Berberoğlu'nun ceza almasıydı. Ama Enis Berberoğlu ile ilgili süreç hala devam ediyor.
Müttürler davası sürüyor.
Yani yerel mahkeme karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ancak bunun daha henüz itiraz süreçleri tamamlanmadı.
Üst mahkeme sürecini bekleyeceğiz.
Üst mahkemeye gidecek, Yargıtay'a gidecek, İstinaf Mahkemesi'ne gidecek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülebilir. Daha süreç tamamlanmadı. Ben bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü doğru bir yürüyüş olarak değerlendirmiyorum. Adalete bir baskı yürüyüşüydü bu. Yargıya baskı yürüyüşüydü.
Aslında yürüyenlere de bakmamız gerekiyor. Yani hı-hı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönem içerisinde Seyfi Moğoltay, o da rahmetli oldu.
Mehmet Moğoltay.
Özür dilerim, evet. Mehmet Moğoltay. Hani adalet dediğiniz zaman da adalet diye yola çıkanların da kimliğine biraz bakmamız gerekecek.
Tabii bu adalet yürüyüşünün sorunsuz bir şekilde tamamlanması Türkiye açısından önemli. Ama şunu da belirtmek istiyorum.
Aslında ben, biraz da siyasete bu nasıl yansıyacak? İstersen onu konuşalım.
Onu konuşalım da ben şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yöneticileri, milletvekilleri sürekli şunu söylüyorlar. Türkiye'de olağanüstü hal var. Olağanüstü hal bir an önce kaldırılsın. Ama 25 gün süreyle CHP lideri ve milletvekilleri bir yürüyüş gerçekleştirdiler. İstanbul'da bir miting yaptılar. Ve bu miting ve bu yürüyüş olağanüstü şartlar altında gerçekleşti. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye'de aslında olağanüstü hal yok. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi olağanüstü hal ilan edildi. Ama bu olağanüstü hal millete karşı ilan edilmedi. Devlete karşı ilan edildi. Devletteki terörist unsurların temizlenmesine yönelik ilan edildi. Çünkü Türkiye'de olağanüstü hal olsaydı
başka şeyler yaşanırdı.
CHP böyle bir yürüyüş yapamazdı. Diğer hiçbir sivil toplum örgütü ya da siyasi parti böyle bir yürüyüş yapamazdı. Ama bu yürüyüşü gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerimiz de özverili bir şekilde bu yürüyüşün tamamlanmasına yardımcı oldular. O nedenle CHP'nin Türkiye'de o hal var söylemi bence bu yürüyüşte çökmüş oldu.
Cumhurbaşkanı orada çok net bir şekilde çizgiyi çizmiş aslında. Yani o hal vatandaşa karşı ilan edilmedi. O hal devlet içerisindeki Fethullahçı terör örgütü
sadece
yapılanmasını...
Sadece Fethullahçı terör örgütü, diğer terör örgütleri de var mesela.
Yani PKK terör örgütleri var, DHKPC ama var. Öncelik bir bağlamda 15 Temmuz sonrası denk geldiği için oraya karşı devletin elini kolaylaştırmak amacıyla o hal ilan edildi. İşte Cuma günü Bakanlar Kurulu'nun külliyede toplanmasını bekliyoruz. O halin süresi 19 Temmuz'da sona eriyor. 18 Temmuz itibariyle genel kurulda sürenin bir kez daha uzatılmasını bekliyoruz. Ve böylelikle o hal süreci tam bir yılını doldurmuş olacak. Burada dikkat birazcık daha hem yani sana şunu söyledim. CHP'nin değişen bir CHP göreceğiz derken CHP'nin muhalefet stratejisinin değişeceğini göreceğiz.
Peki,
önümüzdeki dönemde.
Ona geçmeden önce şunu da konuşalım. Şöyle yorumlar yapıldı. Adalet yürüyüşünde asıl amaç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl amacı parti içi tartışmaları sona erdirmek, parti içindeki genel başkanlık tartışmalarını sona erdirmek ve koltuğunu sağlamlaştırmak.
Şimdi şöyle bakalım.
Şu yorumlar da yapıldı.
Referandumun sabahı diyelim, daha yüzümüzü yıkamadan Deniz Baykal'ı aday olarak gördük. Yani biz bir resmi sonuç mu, mühürlü mü diye tartışırken Deniz Baykal sanırım CNN'e çıktı. Kemal Bey adaysan adayım, değilsen çekil dedi. Daha biz ne olduğunu anlayamadan başka tartışmalar beraberinde geldi. Muharrem İnce bu işin gediklilerinden diyorum, affetsin beni. O da mecliste işte imza toplansın olsun demeye başladı. Bir bağlamda MİT'lerin de Enis Berberoğlu kararı Kemal Bey'e can suyu oldu. Kemal Bey yürüyüşle birlikte parti içi muhalefeti susturdu. Baro bile karşısında bir şey söyleyemedi. Diğer taraftan da süreç yaşına göre, hani her ne kadar içerik mi içerik tartıştık, adalet sokaklar almaz, kesinlikle katılıyorum. Ama pek çok açıdan bu Kemal Bey'in elini güçlendiren bir yürüyüş
zaten
oldu.
Zaten yürüyüşten sonra yapılan yorumlara baktığı zaman şöyle yorumlar yapıldı ağırlıklı olarak. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandı, lider oldu yorumlar yapıldı.
Bakın bu konuda ben hep şeyim, yani liderlik başka bir şey.
Evet.
Liderlik. Ben yürüdüm de lider oldum. Yani Kemal Bey'i severim. Hakikaten kişisel olarak iyi bir insandır ama liderlik başka bir şey. Kendisini biz daha Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, hatta daha ötesi genel müdürlüğü döneminden itibaren tanırız. İkimiz de yaklaşık 30 yıldır meclisteyiz. Gazetecilik yapıyoruz. Liderlik başka bir şey. Evet. Yürüyerek lider olunmaz. Lider gelir, masaya vurur. Vurduğu gün herkes liderin kim olduğunu görür. Yani Türkiye'de siyaset böyle yürüyor. Yani biz Recep Tayyip Erdoğan'ı yürüyüşle, hani evet o da birçok şey yaşadı ama sonuç itibariyle o lider duruşunu biz ilk günde görmüştük. O kumaşı görmüştük Demirel'in söylemiyle. Şimdi önümüzdeki dönem biraz daha hareketli olacak Türk siyasetinde.
Peki bu, sen biraz önce bahsetmiştin, bu adalet yürüyüşü CHP'nin politikalarında bir değişiklik meydana getirecek.
Farklı bir CHP göreceğimiz kanaatindeyim. Hı-hı. İşte hemen önümüzde iş tüzük var. Hı-hı. Meclis iş tüzüğü değişiyor. Bakalım nasıl bir muhalefet, hı-hı, olacak. Biz CHP'yi direnen, kavga eden bir CHP gördük. Şimdi 16 Nisan referandumunu kabul etmiyor CHP. Sonuçlarını da illegal bulmuyor. Bunu her platformda söylüyor. Bakalım ne yapacak? Meclise gelecek mi? Geldiyse nasıl bir tavır sergileyecek? Bir orada göreceğiz. Yürüyüş geldi, bitti, noktalandı. Muhalefet nasıl bir tavırla devam edecek? Yürüyüşün, hani sen dedin ya lider oldu. Yürüyüşün getirdiği artıları o lider ne kadar elinde tutabilecek? Ne kadar kendi siyasetine ve tabanına yansıtacak. Biz bunları takip edeceğiz önümüzdeki dönemde.
Yani ben de CHP'de bir tavır değişikliği olacağını düşünüyorum. Çünkü milletimiz kavga istemiyor. Milletimiz gürültü istemiyor. Milletimiz sert muhalefet istemiyor. Milletimiz o mesela dokunulmazlıkların kaldırılması sırasında meclise yaşanan kavga görüntüleri
asla istemiyor. Aslında bir ufacık da HDP söyleyelim. O da önemli. Yani HDP yürüyüşte Ahmet Türk'le bir fotoğraf karesiyle, ziyaretle o kareye girdi. Liderleri tutuklu, milletvekillerinin pek çoğu tutuklu. Bazıları devamsızlıktan ve benzerinden dolayı vekillikleri düşürüldü. Yani yepyeni bir sürece gidiyor Türkiye. 15 Temmuz'dan sonra artık biz oraya bakacağız. Hemen aşağımızda 25 Eylül'de Barzani'nin bir referandumu var. O nereye gidecek, ona bakacağız. Kendi iç dinamiklerimiz nasıl savrulacak, onu göreceğiz. Ekonomik veriler, Katar krizi, hepsinin bize yansıması, tüm bunlarla yepyeni bir dönem bizi bekleyecek.
Nagihan Akbulut, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Ben Bilal Çetin ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ali Selin'le birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle.
Satır Arası.